Ayrım 17. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 153. İkinci kısım. Loke ile Jean sonraki iki geceyi Savrola'da surat asarak ve gözlerini her çatıyla, her ara sokağın üstünde tutarak geçirdiler. Fakat ne bağlı büyücüler ne de Arhon'un casusları gelip de oradaki varlıklarını haber vermek gibi bir kolaylık sağladılar. Erkeklerden ve kadınlardan oluşan birkaç ekip tarafından takip edilip gözetleniyorlardı, o kadarı belliydi. Loke'nin tahminince bunlar Requin'in adamlarıydı ve sadece iki kafaları tedirgin etmeye yetecek kadar göze çarpma talimatı almışlardı. Üçüncü gece günahhaneye geri dönmeye ve bir çekinceleri yokmuş gibi davranmaya karar verdiler. Kişi başı birkaç yüz solari değerinde kıyafetler giyip kumarhanenin kırmızı kadife halısından geçtiler ve kapı muhafızlarının ellerine birkaç gümüş volani sıkıştırdılar. Önemsiz insanlardan oluşan iyi giyimli bir kalabalık bir kerecik bile olsa sosyal bir merhamet gösterilmesi ümidiyle yakınlarda bekliyordu. Loke'nin tecrübeli gözleri kalabalığın arasındaki özentileri hemen saptadı. Diğerlerinden daha çarpık dişlere, daha çökük suratlara ve daha ihtiyatlı bakışlara sahip bu adamlarla kadınlar üzerlerine tam oturmayan gece kıyafetleri giyiyor, yanlış renkleri kuşanıyor ya da yanlış aksesuarlar takıyorlardı. Requin'in dürüst vatandaşlarından bazıları da bugün başardıkları herhangi bir işten dolayı mükafat olarak günahhanede bir gece geçirmeye gelmişlerdi. Çok geçmeden içeri alınacaklar ama birinci kaptan daha yukarı çıkmalarına izin verilmeyecekti. Oradaki varlıkları kumarhanenin gizemine gizem katan bir diğer unsur, zengin ve temizlerin tehlikeli ve kirlilerle kaynaşması için bir fırsattı. ''Efendiler, Costa ve de Ferra'' dedi kapı görevlerine. ''Tekrar hoş geldiniz.'' Geniş kapı kanatları Loke ile Jean'a doğru savrularak açıldığında bir gürültü, ısı ve koku dalgası, sefahatin tanıdık nefesi onlara çarparak geceye karıştı. Zemin kat çok kalabalık değildi. Fakat birinci kat duvardan duvara bir vücut ve kaliteli kıyafet deniziyle kaplıydı. Kalabalık merdivenlerden başlıyordu ve Loke ile Jean'ın bu kargaşaya girebilmeleri için dirsekleri kadar tehditlerini de kullanmaları gerekti. ''Perelandro aşkına burada neler oluyor?'' diye sordu Loke dip dibe durduğu bir adama. ''Bir kafes gösterisi'' dedi hevesle sırıtan adam. Birinci katın ortasında tavandan alçaltılabilen pirinç bir kafes bulunurdu ve zemindeki deliklere kilitlenerek her bir kenarı yaklaşık 6 metre uzunluğunda dayanıklı bir küp haline getirilebilirdi. Bu gece kafesin etrafına ek olarak çok ince bir file de sarılmıştı. ''Hayır'' diye kendini düzeltti Loke, biri kafesin içinde, diğeri ise dışında olmak üzere iki kat file. Salondaki günahhane müşterilerinin arasından şanslı olan bir azınlık, yaşananları dış duvarlara yerleştirilmiş yüksek masalardan seyrediyordu. Geriye kalan en az 100 kişi içinse yalnızca ayakta durabilecek kadar yer vardı. Loke ile Jean kalabalığı saatin ters yönünde yararak gösterinin ne olduğunu görebilecek kadar yaklaşmayı denediler. Etraflarını saran konuşmaların heyecanlı uğultusu, Loke'nin şimdiye dek bu duvarlar dahilinde duyduğu her şeyden daha hummalıydı. Fakat Jean'la beraber kafese yaklaştıkça gürültünün tamamının kalabalıktan gelmediğini anladı. Serçe ebatlarındaki bir şey kanatlarını çırparak fileye çarpıyor ve öfkeyle vızıldıyordu. Çıkan alçak uğultu, Loke'nin bedenini hayvansı bir dehşetle ürpertti. ''Bu şey kahrolasıca bir kamanya bunarısı'' diye fısıldadı Jean'a. Dostu hevesle kafa sallayarak onu doğruladı. Loke şimdiye dek bu böceklerden biriyle bizzat karşılaşma bedbahtlığını yaşamamıştı. Kama yaban arıları birkaç bin kilometre doğudaki Jereş'in ve çoğu terin haritasında detaylı olarak yer almayan toprakların çok ötesindeki bazı büyük tropikal adaların belasıydı. Jean yıllar önce tabiat felsefesi kitaplarından birinde bu yaratıklarla ilgili tüyler ürpertici bir açıklamaya rastlamış ve onu diğer centilmen piçlere de okuyarak sonraki birkaç gece boyunca uykularının kaçmasına neden olmuştu. Kama yaban arıları olarak anılmalarını, onlar tarafından sokulup da hayatta kalan nadir insanların tariflerine borçluydular. Ağırlıkları ötücü kuşlar kadardı, renkleri parlak kırmızıydı ve iğneli karınları yetişkin bir adamın orta parmağından biraz daha uzundu. Bu yaratıkların Terin topraklarına yerleşmesini önlemek için Terin şehir devletlerinin herhangi birinde bir kama yaban arısı kraliçesi bulundurmak ölümle cezalandırılırdı. Söylenenlere göre kovanları bir ev kadar büyük olurdu. İpek tüneyi, pamuklu pantolonu ve kısa çizmeleri haricinde üzerinde herhangi bir koruyucu kıyafeti olmayan genç bir adam kafesin içinde eğilip kalkıyor, kendini sağa sola atıyordu. Kalın deri eldivenleri yegane silahı ve zırhıydı. İkisi de ön kollarına takılı bilekliklerle birleştirilmişti ve delikanlı bir boksör gibi ellerini yüzünün önünde tutmaktaydı. Bir insan bu tarz eldivenler takarken bir kama yaban arısını savuşturmayı, hatta ezmeyi göze alabilirdi. Fakat öyle bir şeyi başarabilmesi için çok hızlı ve kendisinden son derece emin olması gerekirdi. Kafesin karşı tarafındaki bir masanın üstünde düzinelerce hücresi bulunan ve ön tarafı sineklik teliyle kaplı ağır bir ahşap dolap mevcuttu. Hücrelerden birkaçı çoktan açılmıştı ve çıkan seslere bakılırsa geri kalanlar serbest bırakılmayı bekleyen son derece kızgın kama yaban arılarıyla ağzına kadar doluydu. ''Efendi Costa, efendi de Ferra!'' Bağırış kalabalığın gürültüsünü açtıysa da tam olarak nereden geldiğini saptamak güçtü. Loki sesin kaynağını ancak birkaç kez etrafına bakındıktan sonra görebildi. Maracosa Durenna karşı duvardaki masaların birinde yer kapmıştı ve ikiliye el sallamaktaydı. Kadının siyah saçları ışıltılı bir gümüş takımın çevresinde yelpaze gibi toplanmıştı ve ağzında neredeyse kolu kadar uzun olan kıvrık bir gümüş pipo vardı. Loke ile Jean'ı yanına çağırırken sol bileğindeki akdemir ve yeşim halkalar birbirine çarptı. İki kafadar kaşlarını kaldırıp birbirlerine baktıysa da kalabalığı yararak ona doğru ilerledi ve çok geçmeden masaya ulaştı. ''Son birkaç gecedir nerelerdeydiniz? İzmila'nın keyfi yerinde değildi ama ben aklımda kalan diğer oyunlarla bu sularda kulaç atıyordum.'' ''Özür dileriz madam,'' dedi Jean, ''işimiz başımızdan aşkındı. Arada bir bağımsız olarak bazı çok ısrarcı müşterilere danışmanlık yaparız da.'' ''Kısa bir deniz yolculuğuna çıktık,'' diye ekledi Loke. ''Armut şırası ile ilgili ileriye dönük bazı pazarlıklar yaptık,'' dedi Jean. ''Bazı eski tanıdıklarımız bizi şiddetle önermişler de,'' dedi Loke. ''Armut şırası ile ilgili ileriye dönük pazarlık mı? Romantik ve bir o kadar da tehlikeli bir ticaret yürütüyor olmalısınız. İleriye dönük yatırımlar konusunda da atlı karınca batağındaki kadar becerikli misinizdir?'' ''Öyle görünüyor,'' dedi Jean. ''Yoksa atlı karınca batağı oynayacak kadar paramız olmazdı.'' ''Peki o zaman bunu ispatlamaya ne dersiniz? Kafes düellosu. Sizce hangi tarafı daha mutlu bir gelecek bekliyor?'' Tam o esnada kafesteki kama yaban arısı genç adama doğru atıldı. Delikanlı onu eliyle savuşturdu ve kolayca duyulabilen sulu bir çıtırtı eşliğinde çizmelerinden birinin altında ezdi. Kalabalığın büyük bir bölümü tezahürat etti. ''Görünüşe bakılırsa fikrimizin o veya bu şekilde bir önem taşıması için artık çok geç,'' dedi Loke. ''Yoksa gösteri devam mı edecek?''
''Gösteri daha yeni başladı efendi Costa. O kovanda 120 hücre bulunuyor. Kapakları rastgele açan mekanik bir aygıt var. Kafesteki kişi her seferinde tek bir arıyla da karşılaşabilir, 6 tanesiyle de. Epey dikkat çekici, öyle değil mi? Üstelik ayaklarının altında 120 ölü yaban arısı yatana dek dışarı çıkamaz. Tabii o kadar yaşarsa.''
Kadın bu cümlesini piposundan derin bir nefes çekerek ve iki kaşını birden kaldırarak vurguladı.
''Sanırım şimdiye kadar 8 tane öldürdü,'' diye tamamladı cümlesini.
''Ah,'' dedi Loke, ''eğer bir seçim yapmam gerekseydi seçimimi oğlandan yana kullanırdım. Bana iyimser diyebilirsiniz.''
''Diyorum da, kadın burun deliklerinden gri şelaleleri andıran iki uzun duman sütununun dökülmesine izin verdi ve gülümsedi. Ben de yaban arılarını seçerdim. Bahse var mısınız? Benden 200, sizdense kişi başı 100 solariye.
Küçük bir bahse tutuşmaya en az başkaları kadar düşkünümdür. Ama durun, o başkasına da bir danışayım. Ne dersin Jerome?
Eğer sizi memnun edecekse para keselerimiz emrinize amadedir madam.
Siz ikiniz amma da zarif birer yalan pınarısınız. Kadın bir el hareketiyle Requi'nin görevlilerinden birini yanına çağırdı ve üçü birlikte kumarhanedeki kredileri karşılığında marka aldılar. Aldıkları 4 adet kısa tahta çubuğun her birine 10'ar halka oyulmuştu. Görevli isimlerini bir tablete kaydedip oradan ayrıldı. Salondaki bahislerin temposu hala yükseliyordu.
O esnada zıvanadan çıkmış 2 haşere daha hücrelerini terk edip kafesteki delikanlıya doğru havalandı. Yakınlarda bir yaban arısı öldüğü zaman diğerlerinin kızışarak daha da kudurduğundan bahsetmiş miydim dedi Durenna. Sahip olduğu marka çiftini küçük masanın üstüne bırakırken.
Dövüş uzadıkça oğlanın rakipleri daha da öfkelenecek.
Kafeste serbestçe uçan yaban arısı çifti zaten yeterince öfkeli görünüyordu. Delikanlı onları sırtından ve böğürlerinden uzak tutmak için hareketli bir dans sergilemeye başladı. Büyüleyici dedi Jean düelloyu seyretmek için boynunu uzatırken tavırlarına bir dizi belirgin el hareketi katarak. Verdiği nispeten kısıtlı sinyallerin birkaç yaratıcı kullanımı mevcuttu ama Loki sonunda mesajın özünü kavradı.
Sahiden de oturup bu kadınla beraber gösteriyi izlemek zorunda mıyız?
Loki tam yanıt vereceği sırada sol omzuna tanıdık ve sert bir ağırlık çöktü.
Efendi Costa dedi Selendri.
Loki daha o tarafa doğru dönmeyi bile tamamlamadan önce.
Priorilerden biri sizinle 5. katta görüşmek istiyor. Küçük bir mesele söz konusu. Kart sihirbazlığı ile ilgili bir şey. Ne kastettiğini anlayacağınızı söyledi.
Madam dedi Loki, iştirak etmekten ah memnuniyet duyarım. Az sonra yanında olacağımı ona iletir misiniz?
Daha iyisini yapabilirim dedi kadın, yüzünün harap olmuş tarafını zerre kadar kıpırdatmayan yarım bir tebessümle. Yolculuğunuzu hızlandırmak için size bizzat eşlik edebilirim.
Loki dileği tam da buymuşçasına gülümsedi ve ellerini iki yana açarak tekrar Madam Durenna'ya doğru döndü.
Sahiden de ilginç ortamlara girip çıkıyorsunuz Efendi Costa. Elinizi çabuk tutmaya bakın. Bu esnada Jerome'da bahsinizle ilgilenip benimle bir içki paylaşabilir.
Bu benim için hiç beklenmedik bir keyif olur dedi Jean.
İçki siparişi vermek üzere daha şimdiden bir görevliyi yanına çağırırken.
Selendri hiç vakit kaybetmeden arkasına dönüp kalabalığın arasına karıştı ve yuvarlak salonun karşı tarafındaki merdivene doğru bir rota belirledi.
Bir adakta bulunurmuşçasına pirinç elini etten kemikten olan avucunda tutarak hızla ilerlerken kalabalık neredeyse mucizevi bir şekilde ikiye ayrılıyordu. Loki gündelik işlerine bir an için ara vermiş bir böcek sürüsü gibi tekrar kapanan insan topluluğunun hemen sınırında kalarak kadının peşinden aceleyle seyirtti. Bardaklar birbirine çarparak çınlıyor, havaya duman bulutları savruluyor ve yaban arıları vızıldıyordu. Merdivenlerden 2. kata çıktılar. İyi giyimli insan kümeleri bir kez daha Requi'nin vekil harcının önünde dağılıp gitti. 2. katın güney tarafında içki şişeleriyle dolu raflara ev sahipliği yapan ve görevlilerle dolup taşan bir servis alanı vardı. Bu odanın sonunda da yanındaki duvara pirinç bir levha monte edilmiş dar bir ahşap kapı bulunuyordu. Selendri suni elini levhaya soktu ve kapı aralanarak bir tabuttan birazcık daha büyük olan karanlık bir boşluğu meydana çıkardı. İçeri önce Selendri girdi, sırtını odacığın duvarına dayadı ve eliyle Loki'yi yanına çağırdı.
''Tırmanma dolabı'' dedi kadın. ''Merdivenleri kullanıp kalabalığın arasından geçmeye çalışmaktan çok daha kolaydır.''
İçerisi daracıktı. Jean olsa bölmeyi kadınla paylaşamazdı. Selendri'nin sol tarafına sıkışmak zorunda kalan Loki, pirinç elin ağırlığını sırtının üst kısmında hissedebiliyordu. Kadın diğer elini öne uzatıp bölmenin kapısını kapattı ve sıcak bir karanlığa gömüldüler.
Loki ansızın vücutlarından yayılan kokuların ziyadesiyle farkına vardı. Kendi taze terine onun kadınsı miski karışıyor, buna bir de vekil harcın saçlarından yayılan ve yanan çam kütüklerinin dumanını andıran bir şey ekleniyordu.
"Eh," dedi Loki usulca, "sanırım kaza geçireceğim yer burası değil mi? Yani kaza geçireceksem."
"Geçireceğiniz şey bir kaza olmazdı Efendi Costa." Sanki bölmenin kuralı buymuşçasına o da usulca konuşuyordu. "Ama hayır, yukarı çıkarken başınıza öyle bir şey gelmeyecek."
Selendri'nin hareket etmesiyle birlikte Loki'nin kulağına kadının sağındaki duvardan yükselen bir tür mekanik tıkırtı çalındı. Hemen ardından bölmenin duvarları hafifçe sarsıldı ve tepelerinden belli belirsiz bir gıcırtı yükselmeye başladı.
"Benden haz etmiyorsunuz," dedi Loki ani bir hevese kapılarak. Kısa bir sessizlik yaşandı.
"Çok hain tanıdım," dedi Selendri en sonunda, "ama hiçbiri bu kadar çenebaz değildi."
"Yalnızca ihanette bulunanlara hain denir," karşılığını verdi Loki sesine kırgın bir ton katarak. "Benim tek arzum bir haksızlığı telafi etmek."
"Herkes davranışlarına bir kılıf uydurur," diye fısıldadı kadın.
"Sizi bir şekilde gücendirmiş olmalıyım."
"İstediğiniz gibi düşünmekte serbestsiniz."
Loki tüm dikkatini şimdi edeceği birkaç kelimenin tonuna yoğunlaştırdı. Karanlıkta yüz yüze bakmazlarken sesi hem suratının hem de tavırlarının ele vereceği tüm ipuçlarından arınacaktı. İstese bundan daha etkili bir tiyatro sahnesi bulamazdı. Genç adam üzerinde çok çalışılmış aldatmacalarını bir simyacı edasıyla karıştırarak arzuladığı duygusal bileşimi hazırladı. Pişmanlık, mahcubiyet, özlem.
"Eğer sizi sahiden de gücendirdiysem madam, dediklerimi geri almak ve yaptıklarımı telafi etmek isterim."
Sözlerine içtenlik katmak için konuşmasına kısacık bir ara verdi. Bu sözsel teçhizatındaki en güvenilir araçtı. "Hem de bunu nasıl yapacağımı söylediğiniz anda, yeter ki bana bir fırsat tanıyın."
Kadının kendisininkine temas eden bedeninin çok hafifçe kıpırdandığını hissetti. Pirinç elin sırtındaki baskısı bir kalp atışı süresi boyunca daha da arttı. Gözlerini kapayan Loki en ufak bir ipucunu bile karanlıktan çekip almak için kulaklarını, tenini ve hayvansı içgüdülerini zorladı. Acaba kadın acınmayı hor mu görüyordu yoksa arzu mu ediyordu?
Loki kendi kalbinin titrek atışlarını işitiyor, nabzını hafifçe de olsa şakaklarında hissedebiliyordu.
"Geri alınacak bir söz veya telafi edilecek bir davranış yok," diye karşılık verdi Selendri sonunda alçak sesle.
"Keşke olsaydı," diyesim geliyor. "Böylece yüreğinize su serpebilirdim."
"Serpemezsiniz," kadın iç geçirdi. "Serpemezdiniz."
"Denememe bile izin vermeyecek misiniz?"
"Kart hilelerinizi yaptığınız şekilde konuşuyorsunuz Efendi Costa. Yani fazlasıyla akıcı bir şekilde. Korkarım ki söz konusu bir şeyleri saklamak olduğunda sözleriniz ellerinizden bile daha becerikli. İlla ki bilmeniz gerekiyorsa yaşamanıza müsaade etmemin tek sebebi sadece ve sadece işvereninize karşı kullanılabilme ihtimaliniz."
"Düşmanın olmak istemiyorum Serenri, seni sıkıntıya sokmak bile istemiyorum."
"Kelimeler ucuzdur, ucuz ve anlamsız."
"Ben," yine sağduyulu bir duraklama, Loki taş bir heykelin göz kenarlarına karışıklıklar ekleyen usta bir heykeltıraş kadar dikkatliydi.
"Bak, belki sahiden de çenebazın tekiyimdir ama başka şekilde konuşamam Selendri."
Bir dürtüye, neredeyse bir büyüye kapılmışçasına karşınızdakinin ismini tekrar tekrar kullanmak undanlardan daha samimi ve etkiliydi. "Ben böyleyim işte."
"Buna rağmen size niçin güvenmediğimi merak ediyorsunuz, öyle mi?"
"Asıl merak ettiğim, güvendiğim bir şey olup olmadığı."
"Kimseye güvenmezsen," dedi kadın, "kimse sana ihanet etmez. Kafa tutar ama asla ihanet etmez."
Loki dilini ısırarak hızlıca düşündü.
"Ama ona güveniyorsun değil mi Selendri?"
"İşte bu sizi hiç ilgilendirmez Efendi Costa."
Tırmanlı dolabının tavanından yüksek bir takırtı geldi. Bölme son bir kez şiddetle sarsıldı, sonra da hareketsiz kaldı.
"Tekrar özür dilerim," dedi Loki. "Beşinci katta olmadığımız kesin, sekiz mi?"
"Sekiz." Kadın bir saniye sonra onu itecek ve kapıyı açacaktı. O samimi karanlıkta baş başa geçirecekleri kısacık bir an kalmıştı. Loki seçeneklerini değerlendirdi ve son sözü dartını fırlatmaya hazırlandı. Bu seferki riskli fakat potansiyel olarak huzur kaçırıcıydı. Eskiden onu çok daha küçük görürdüm, biliyor musun? Seni gerçekten sevecek kadar akıllı olduğunu öğrenmeden önce. Yine duraksadı ve sesini neredeyse duyulamayacak kadar alçalttı. Sanırım şimdiye dek tanıştığım en cesur kadınsın. Bir cevap gelene kadar Loki karanlıkta kendi kalp atışlarını saydı. Ne kadar hoş bir densizlik, diye fısıldadı Selendri. Kelimelerinin altında bir hışım yatıyordu. Derken bir tıkırtı duyuldu ve sarı bir ışık çizgisi karanlığı yararak Loki'nin gözlerini kamaştırdı. Kadın suni eliyle onu Rekui'nin ofisinin fenerlerle aydınlanan merkezine açılan kapıya doğru sertçe itti. Bırak Selendri, bir müddet sözlerime kafa yorsun. Bırak bundan sonra ona nasıl davranmam gerektiğini belli edecek sinyaller versin. Loki'nin aklında belirli bir amaç yoktu. Kadını kararsızlığa sürüklemesi, sırtına bir bıçak saplamaya biraz daha az meyilli hale getirmesi yeterliydi. Ve eğer Loki'nin içindeki ufak bir parça kadının duygularıyla böyle oynadığı için vicdan azabı duyuyorsa bile, tanrılar aşkına bu parçası daha önce nadiren söz alırdı. Genç adam kendi kendine Leo Canto Costa olduğu sürece canı nasıl isterse öyle davranabileceğini anımsattı. Sonuçta Leo Canto Costa gerçek değildi. Loki tırmanma dolabından çıkarken sözleriyle kendisini Selendri'den daha çok ikna edebildiğinden emin değildi. 17. Ayrımın Sonu. Sayfa 162.